Ayrım 25. Özgürlük Yolları 3, Yıkılış, Jean-Paul Sartre, sayfa 278. Kapıdan çıkarken küçücük bir otomobil vardı. Ben oraya giderdim, diyor sarışın çocuk. Renvis'te oturuyorum. Hava güzel olduğu zaman geceleri oraya kadar uzanırdım. Epey yol ama. Olsun, genciz daha. Ben, diyor Lambert, bir duble biraya pit değilim doğrusu. Sevmem o nesneyi. Benimki şarap kardeşim. Günde 2 litreyi deviririm. Hatta bazı 3. Hey, ne dersin? Bu gece bir güzel şarap olsaydı şimdi, bir küçük şişe Medoc. Hadi canım sen de, diyorum oğlum. 3 litre. Ne olacak ya? Ben 2 kadeh attım mı midem ekşiyor. Beyaz şarap içersin de ondan. Beyaz tabii, başkasını bilmem bile. Gördün mü? Ondan işte bak. Anama bak örneğin. Ben anamla beraber otururum 70 yaşında. Hala her gün o bir şişeyi devirir. Ama kırmızı tabii. Biraz susuyor Lambert, düş görüyor. Ötekiler de düş görüyorlar. Hepsi için konuşan bu sesleri sesçe düşte dinliyorlar. Bruno Paris'e düşünüyor. Montmartre'de Huma'dan çıktıktan sonra uğrayıp ayaküstü bir kadeh, bir şey içti küçük barı. Pazar günleri, diyor çavuş, karımla beraber bahçeye giderdik. Paris'e 25 kilometre uzaklıkta, Villeneuve'de St. George's'ta bir bahçem var. Çok güzel sebzeler yetiştiriyorum. Parmaklıkların ötesinden iri bir ses doğruluyor. Ah, diyor, ne toprak vardır orada, ne güzel toprak. Şu saatte dönerdik işte, diyor çavuş. Ya da belki biraz daha erken, tam güneş batarken. Karım gidonla çiçekleri bağlardı, ben port bagaja sebzeleri yüklerdim. Ben pazarları pek dışarı çıkmazdım, diyor Lambert. Sokaklar çok kalabalık oluyor, sonra pazartesi erken işbaşı yapıyorum. Lyongar'ı epey uzaktır. Lyongar'ı ne iş yapıyorsun? Danışmada çalışıyorum dış binada. Canın bir küçük seyahat isterse hemen bana gel. Hatta gece bile. İcabına bakarız. Ben, diyor Maulu, evde oturamam. Aklımı oynatırım. Yalnızım çünkü, tek başıma. Cumartesileri bile bazen bütün gün hiç dışarı çıkmam, diyor Lambert. Bütün gün. Ya kızlar? Ne? Şöyle bir paçoz ayarlamışsan eve götürürüm. Sarı kıvırcık çocuk şaşkın. Eve mi? Diye tekrarlıyor. Peki anam bir şey demez mi? Bir şey demezdi. Bir çorba pişirirdi bize. Sonra sinemaya giderdi. Pes, diyor sarı kıvırcık çocuk. Şanslısın be. Benim anam. Aha. Benim anam olmalı. 18 yaşındayken bile sokakta yanında bir kız gördü mü? Evde sopa çekerdi bana. Beraber mi oturuyorsun annenle? Yok, şimdi değil. Eskiden de o. Susuyor sarı kıvırcık çocuk. Sonra usulca. Bu gece, diyor, sokağa çıkmazdım. Bu gece bir güzel kıza yatağa girerdim erkenden. Uzun yüklü bir sessizlik oluyor. Bruno dinliyor onları. Kendini bir gündelik şey gibi hissediyor. Kendini ölümsüz hissediyor. Usulca, sıkılarak, ben şu saatte Montmartre'de bir küçük bistroda arkadaşlarla beyaz şarap içerdim, diyor. Kimse konuşmuyor. Biri Mon Cabano'nu söylüyor. Ses yumuşacık. Bruno Schneider'a soruyor. Kim bu çocuk? Schneider, Gessu, diyor. Bankada memur. Nimes'te. Adam şarkı söylüyor, Bruno düşünüyor. Schneider, pazar günü ne yaptığını söylemek. Bir sıçrama, uzun ahenkli bir ses. Nedir bu? Ne oluyor? 3 köşe pencere, beyaz parmaklıklar, beyaz tahtalara iri gövdelerini göndermiş. Sabah saat 3. Üzüm kütükleri ayın beyaz, kıvamlı aydınında küme küme, Allier Bulvarı, yeşil küme küme ağaçlar arasında uyuyor. Pont de Vaux, Flauilly'de bağcılar ayaklarını yere vurup ısınarak 3 trenini bekliyorlar. Bruno neşeli bir sesle ne oluyor diye soruyor. Sonra irkiliyor çünkü biri sertçe şşt diye yanıt veriyor ona. Şşt dinle diye fısıldıyor biri. Makonda yatağımda değilim, tatil günü değil bu. Yeniden ince uzun ahenkli bir ses. Peş peşe 3 ıslık sesi geriliyor, toparlanıyor, karanlıkta erip yok oluyor. Bir şey oldu, bir şey. Çatı arası hışırdıyor, tahtaların üzerinde vahşi hayvan kımıldıyor. Başlangıcı sonu olmayan ölümsüz gecede bir ses çırpınıyor. Tren, tren, tren, buydu demek, ilk tren. Bir şey başlıyor. Elle tutulamayan uzak, hayal gece maddeleşecek ve yaşamaya başlayacak yeniden. Gece şarkı söylemeye koyulacak. Herkes birden konuşuyor. Tren. İlk tren. Demiryolu yapıldı demek. İtiraf etmek gerek ki çok iyi çalışmış herifler. Almanlar her zaman iyi işçilerdir zaten. Hadi sen de. Yapmak zorundalar tabii. kendi yararlarına tabi yapacaklar. Her şeyi düzeltmeleri kendi yararları için. Bu tren, göreceksiniz çocuklar, bu tren Fransa. Fransa nereye gidiyor acaba? Nancy'ye, belki Paris'e. Hatta çocuklar, çocuklar. Ya tutsaklar varsa trende? Çocuklar, ya tutsaklar varsa? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Tren dışarıda mutluluğa, güzelliğe götüren yolda ağır ağır ilerliyor ve kocaman bina karanlık, sessiz gözlüyor, dinliyor, bekliyor. Bunu düşünüyor. Cephane götürüyor bu tren diye düşünüyor ve inatla çocukluğunu reddediyor. Uzak çocukluğunu pasta tozu ve vagonları görmeye çabalıyor. Lekeli boz renkli çadır bezinden örtüler, dökme demirden çelikten bir cansız soğuk yığın yapamıyor. Kadınlar ve yüzün mavi aydınında uyuyor. Şarap ve kızarmış et kokuyor hava. Bir adam koridorda sigara içiyor ve gece camlara yapışmış. Gece adama kendi yüzünü geri çeviriyor. Yarın sabah Paris. Bruno gülümsüyor, kendini yere bırakıyor, yeniden yatıyor, çocukluğuna sarılmış. Ayın fısıldaşan sırlı aydınlığında yarın Paris trende uyukluyor. Başı yumuşak, çıplak bir omza dayalı, ipekten bir aydınlığa uyanıyor. Paris. Başını kımıldatmadan gözlerini sola çeviriyor. Altı yarasa. Duvara çengel ayaklarıyla yapışmış, kanatları etekler gibi gövdeleri boyunca sarkıyor. İyice uyanıyor artık, yarasalar duvara asılı, ceketlerin gölgesi. Maolu yine ceketini çıkarmamıştır mutlaka. Onu gece ceketini çıkarmaya zorlamalı, gömleğini değiştirtmeli. Sonunda bitireceğiz biz de. Bruno esniyor. Bir sabah daha. Bu gece ne olduydu? Ha evet, tren. Birden doğruluyor. Battaniyeyi fırlatıyor, oturuyor. Bedeni tahta gibi. Zikzaklı ağrılar. Uyuşmuş kaslarında ağacımsı bir sevinç. Tahta döşemenin katılı etin içine geçmiş sanki. Geriniyor, düşünüyor. Geri dönersem dünyada yatakta yatamam artık. Schneider uyuyor daha. Ağzı açık, yüzünde bir ızdırap ifadesiyle kuzeyli düşünde gülümsüyor. Cesu saçları karmakarışık, gözleri kan içinde, battaniyesinin üzerine ekmek yiyor. Bazen duruyor, çiğnemiyor. Ağzını açıyor, parmağını sokuyor. Ekmeğin içinden bir saç, battaniyenin yüzünden bir ince lif çıkarıyor. Tekrar çiğnemeye koyuyor. O şaşkın hareketlerle ensesini kaşıyor. Simsiyah kömürleşmiş bir kir yüz çizgilerini meydana çıkarmış. Gözleri boyalı gibi sanki. Yıkanmaya zorlamalı şunu. Sarı kıvırcık çocuk keyifsiz bir ifadeyle gözlerini kırpıştırıyor. Sonra birden yüzü aydınlanıyor. Vay canına! Battaniyeden yalnız başı çıkıyor dışarı. Çocuk yüzünde şaşkın bir sevinç var. Ne var? Ne oldu ahbap? Diye soruyor Maolo. Selam duruyor seninki diye diyor sarı çocuk. Selam mı duruyor? Ha ha diyor mağlu kuşkucu. Göz kırpıyor. İnmeli bir moruk gibi mi? Sarı kıvırcık çocuk battaniyeyi atıyor üzerinden. Gömleğin eteği sarı tüylü bacakların üstünde sivri bir tümsek yapmış. Sahibe diyor mağlu. Sahibe, ne şanslı herifsin be. Cesu dudak bekliyor. Şanslı mı diyor. Kötü bir şans. Kötü. Hadi oradan, kıskandın diyor sarı kıvırcık çocuk. Böyle kötü şans sana da gelse bayılırsın ama, değil mi? Maolo Lambert'ı kolundan yakalamış, sarsıyor. Sıçrayarak uyanıyor Lambert. Uyku sersemi bağırıyor. Ne oluyor be? Bak bak diyor Maolo. Lambert gözlerini avuşturuyor. Bakıyor kısaca. Vay namussuz diyor. Bir el atalım mı ha? Arkası bok çıkar ha diye gülüyor sarı kıvırcık çocuk. Bakarsın foslar ha? Foslar mı? Sarı kıvırcık çocuk acıyan gözlerle bakıyor. Foslar ha? Asker olmadan bunun iki misli kocamanıyla uyanırdım her sabah. Sırt üstü yatmış, kolları iki yanında aralık göz kapakların altından her nefes alışverişte yükselip alçalan tümseye bakıyor. Korkmaya başlamıştım vallahi diyor. Evliyiz biz kardeşim, katılıyorlar gülmekten. Bruno başını çeviriyor, öfke boğazını tıkıyor sanki. Ben diyor Maolo, bir başlarsam ardı gelir. Onun için olmasın daha iyi. Harcamam kendimi hiç olmazsa. Gene gülüyorlar. Sarı kıvırcık çocuk kasıklarını okşuyor. He hey diye mırıldanıyor. Yeryüzü cenneti bu. Bruno dönüyor birden. Öfkeden değişen sesiyle ört üstünü diyor. Sarı kıvırcık çocuk gözünü açıyor. Şehvetin peltileştirdiği bir sesle neden diye soruyor. Okumuş yazmış Maolo bir tiyatro sahnesindeymiş gibi kocaman bir el hareketiyle Görmeye kıyamadım şu göğsü ört diye şiir söylüyor. Gülüyorlar hepsi hayvanlar diyor burnu. Hayvanlar. Susuyorlar birden. Hepsi başlarını çevirmiş burnuya bakıyorlar. Burnu nefret ediyorlar benden diye düşünüyor. Cesi usulca homurdanıyor başı öne eğik. Burnu bir şey mi dedin diye soruyor. Cesi omuz silkiyor yanıt vermiyor. Mavlu barıştırıcı bir gülümsemeyle ara sıra aşktan konuşmak iyidir ama diyor. İnsanı oyalar. Aşktan ancak iktidarsızlar konuşur diyor burnu. Erkek olan bir kadın bulur yatar. O kadar. Ya bulamazsa? Bulamazsa susar. Hepsi tedirgin, sinsi bakışlarla önlerine bakıyorlar. Sarı kıvırcık çocuk ağır ağır istemeye istemeye battaniye üstüne çekiyor. Schneider hala uyuyor. Burnu Kuzeyli'nin üzerine eğiliyor, omzunda yakalıyor, sarsıyor onu. Kuzeyli homurdanıyor, gözünü açıyor. Hadi jimnastiğe. Kalkıyorum diyor Kuzeyli. Kalkıyor, ceketini alıyor. Ahırların öndeki avluya iniyorlar. Barakalardan birinin önünde Tipo, Divrus Care ve üç arkadaşları onları bekliyor. Bruno tamam mı diye sesleniyor uzaktan. Tamam diye bağırıyor Tipo. Gece sesleri duydun mu? Bruno sinirleniyor birden. Duydum diyor öfkeyle. Sonra can sıkıntısı dağılıveriyor. Hepsi genç, sağlam, tertemiz. Tipo kasketini keyifle yana yatırmış. Bruno onlara bakıyor, gülümsüyor. İncecik toz gibi bir yağmur yağıyor. Avlunun sonunda insanlar sabırla sabah duasını bekliyorlar. Bruno çocuksu bir sevinçle kalabalığın pazar sabahının kalabalığından çok daha az olduğunu görüyor. Dediğimi yapabildin mi? Devroskere yanıt vermiyor. Barakanın kapısını açıyor. Yerde ince pırıl pırıl bir saman örtüsü var. Burnun genzine taze, buruk bir ahır kokusu doluyor. Nereden buldunuz bunu? Devroskere gülümsüyor. İçimiz sıkılıyordu, eğlendik biraz. İyi diyor Bruno. Dost gözlerle bakıyor onlara. Barakaya gidiyorlar, soyunuyorlar, donları kalıyor yalnızca. Bruno çıplak ayağını samana sokuyor, mutlu bakıyor. Başlıyoruz diyor. Adamlar arkaları kapıya dönük sıralanıyorlar. Bruno karşılarında sayarak hareketlerle başlıyor. Ötekiler onunla birlikte eğilip kalkıyorlar. Nefesleri dişlerin arasından gitgide hızlanarak çıkıyor. Elleri enselerinde kilitli topukların üzerinde yere çöktükleri zaman Bruno zevkle seyrediyor onları. İnce uzun genç güçlü kasları kabarıyor. Bruno ile Devrisker en irileri, en yapılıları ama kasları fazla katı. Fazla yuvarlak onların. Yalnızca tipo zayıf çok. Bruno kaygıyla bakıyor ona. Sonra birden aklına bir şey geliyor. Dur diye bağırıyor. Tipo durdukları için memnun. Nefes nefese. Bruno ona sen diyor. Çok zayıfsın. Neden? Haziran'dan bu yana 20 kilo verdim diyor tipo. Ne biliyorsun? Revirde bir tartı var. O kiloları geri almalısın diyor Bruno. Daha çok yemen gerek. Ama diyor tipo biliyorsun. Biliyorum diyor Bruno. Ama bu işin basit bir çaresi var. Hepimiz kendi yemeğimizden birazını sana vereceğiz her gün. Ben diyor tipo Bruno sertçe. Ben doktorum burada diyor. Doktorum ve sana çok sıkı bir gıda rejimi emrediyorum. Sonra dönüyor ötekilere bakıyor. Anlaştık mı? Anlaştık diyorlar hepsi. Anladın mı diyor Bruno. Her sabah odalarımızı dolaşacak, günlük tayınını toplayacaksın. Öne arkaya, öne arkaya birkaç saniye sonra Tipo sendeliyor. Bruno kaşlarını çatıyor. Neyin var diye soruyor. Tipo özür diler gibi gülümsüyor. Yoruldum biraz diyor. Durma diyor Bruno. Durma. Gövdeler tuhaf şekilde dev tekerlekler gibi dönüyor havada. Başlar görünmez çemberler çizerek bacakların arasına kadar iniyor, kalkıyor, tekrar iniyor, tekrar kalkıyor. Yeter. Yere uzanıyorlar. Bacak hareketlerine başlıyorlar bu kez. Köprü kuruyorlar. Kendilerini güreşiyor, farz ediyor, gülüyorlar. Bruno bütün kaslarını duyuyor ayrı ayrı. İnce keskin bir acı var kasıklarında. Bruno mutlu şimdi. Günün tek mutlu saati bu. Tavanın kararmış tahtaları arka arkaya gidiyor. Yüzüne samanlar sıçrıyor. Samanın sarı buruk kokusunu duyuyor parmakları samanların içinde. Hadi. Biri kasıklarım kopacak diyor. Çok iyi, çok iyi devam. Kalkıyor. Hadi Marbut. Marbut savaş öncesinde güreşçiymiş. İyi biliyor işi. Devrus Carey yaklaşıyor. Belinden yakalıyor onu. Devrus Carey gıdıklanıyor, gülüyor. Marbut'un ellerini yay gibi geriliyor. Arkaya atıyor kendini. Sıra Bruno'nun Marbut'un sıcak avuçlarını belinde duyuyor. Bruno kendini arkaya bırakıyor. Olmadı diyor Marbut. Olmadı. Hey Tanrım, sıkma kendini. Yumuşak, daha yumuşak. Bruno bütün ağırlığını bacaklarına veriyor. Çıtırdıyor bacak kemikleri. Çok yaşlı artık. Katılaşmış çok. Ama parmakları değiyor yere. Gene de kendinden memnun. Doğruluyor. Ter içinde olduğu yerde zıplıyor. Durun diye bağırıyor Marvin. Bruno korkuyla dönüp bakıyor. Tipi olduğu yere yığılmış baygın. Marvin samanları yatırıyor onu. Başını kaldırıyor belirsiz bir suçlamayla. Çok sert bu iş onun için diyor. Bruno sinirleniyor birden. Hiç değil diyor. Alışık değil de ondan. Geçer. Tipo gözlerini açıyor. Güvenen gözlerle bakıyor Bruno'ya. Bruno sıcak bir sesle. Ne oldun küçük? Diyor. İyiyim geçti diyor Tipo. Yüzü sapsarı zor nefes alıyor. İyisin. Yemek yersen daha da iyi olacaksın diyor Bruno. Bugünlük tamam. Hadi duşa. Jimnastik adımıyla çabuk fırlıyorlar hepsi. Çıplak çamaşırları, ceketleri ellerinde su hortumuna doğru koşuyorlar. Ceketlerini, çamaşırlarını yere çadır bezine atıyorlar. Bezle sarıyorlar çamaşırları. Sonra ince ince serpiştiren yağmurun altında yıkanıyorlar. Bruno ile Tipo hortumu tutmuşlar. Suyu merbetle fışkırtıyorlar. Tipo ürkek gözlerini Davros Carey'e çeviriyor usulca. Seninle konuşmak istiyorum diyor Bruno'ya. Bruno elinde hortum dönüp bakıyor. Tipo bakışlarını kaçırıyor ondan. Bruno sinirleniyor. İnsanları korkutmayı sevmiyor hiç kuru bir sesle. Öğleden sonra üçte avluda bekle beni diyor. Marvin tarki bir kumaş parçası bulmuş bedenini ovalıyor. Sonra giyiniyor. Hey çocuklar diyor bir şey var herhalde bakın. İleri kocaman bir zenci bir grup tutsağın ortasında iri hareketlerle konuşuyor. Marvin heyecanla kabe kobu diyor. Sekreter gidip bakayım ne oluyor. Yürüyor. Bruno ardından bakıyor onun. Hay serseri. Tozluklarını bile geçirmemiş ayağına elinde tutuyor. Ne olabilir diye soruyor Tipo. İlgisiz bir tavırla sormuştur ama sesi yalan söylemiyor. Hepsinin günde 100 kez çıkardıkları ses bu. Umut sesi. Bruno omuz silkiyor. Ya Ruslar Bruman'e çıkarma yapmıştır ya da İngiltere barış istemiştir. Ne olabilir başka? Tipo'ya sevmeyen gözlerle bakıyor. Küçük öbür oğlanların yanına koşmak için deli oluyor ama cesareti yok. Bruno bu çocukça utançtan dolayı ona borçlu hissetmiyor kendini. Sırtını dönüverse oraya koşacak. Tipo gözlerini kocaman kocaman açarak kısık burun delikleri dikkat kesilmiş kulaklarıyla Kabako'nun karşısına geçecek o da. Sık sık bana diyor. Donunu çıkarıyor. Eti hayat verici dolu tanecikleri altında hazla titriyor. Milyonla su taneciği, milyonla et hücresi, güç. Elleriyle ıslak bedenini ovalıyor, gözlerini küçük kalabalıktan ayırmıyor. Marvin kalabalığın ortasına kadar sokulmuş, sivri burnunu iri yarı zenciye doğru kaldırmış. Tanrım, umutlarını, tüm umutlarını kaybedebilseler bir, yapacakları bir şey olsa, hiç olmazsa. Savaş öncesi onları gerçeğin katılığına ayak bastıran çalışmalarıydı. Gerçeği çalışmaları düzenliyordu onlar için. Karara bağlıyordu. Dış dünyayla ilişkiyi kuruyordu. Şimdi hiçbir işleri yok. Onların ve onlar kendilerine her şeyin olabileceğine inandırıyorlar. Düş görüyorlar yalnızca. Gerçeğin ne, hangisi olduğunu bilmiyorlar. Şu ağır ahenkli adımlarla, bir bitkinin doğadan olma salınışıyla, yüzlerinde bir bitkinin açılışı gibi doğadan olma gülümseyişleriyle dolaşan üç adam uyanık mı? Ara sıra dudaklarından bir sözcük yükseliyor ama bunu fark etmiyorlar bile çoğu zaman. Neyin düşünü görüyorlar? Hepsi sabahtan akşama çoktan yoksun oldukları heyecanı, beklenmediği, inanılmayacağı, kendi kendini zehirleyen bir zehir gibi beyinlerinde, ruhlarında yapıyorlar. Sabahtan akşama her gün artık yapmaz oldukları şeyin öyküsünü tiyatrolara yakışacak heyecanlar, dövüşler ve kanlardan yapılmış öyküler anlatıyorlar. Tamam oldu. Su alçalıyor, yere iniyor, çakılların arasında köpükleşen bir kaynaşma oluyor. Kurulanıyor burnu, onlara doğru gelen Marbut'u görüyor. Yüzünde kör bir zafer sarhoşluğu var Marbut'un. Bir an kararsız kalıyor, sonra birden söylüyor. Görüşmeciler gelecekmiş. Marlon'un yüzü kıpkırmızı oluyor. Ne? Nasıl? Ailelerimiz gelecekmiş. Ya sahi mi diyor burnu alayla. Ne zaman geleceklermiş? Marvin heyecanla bakıyor. Bugün diyor öğleden sonra. Eh diyor burnu. Tabii kamp komutanı tutsaklar karılarıyla yatabilsin diye 20.000'de yatak ısmarlamıştır. Davros Carey gülüyor. Maul'u gülemiyor. Gözleri hala iştahlı. Marvin kendine inanan insanların rahatlığıyla hayır diyor şaka değil bu. Resmi bir haber. Kabako söyledi. Ah diyor Bruno. Kabako söylediyse ilan duvara yapıştıracaklarmış bugün diyor Marvin. Görürseniz inanacaksınız. Davros Carey niye benim kıçımın üstüne yapıştırmıyorlar diyor. Bruno gülümsüyor. Marbut şaşalıyor ama inat ediyor. Gert Sir de söylüyor. Bir Alman şoför de duymuş. Epinal'den, Nancy'den geliyorlarmış. Kimler? Canım, ailelerimiz tabii. Gece gelmişler arabalarla, bisikletle, yük vagonlarıyla. Gece istasyonda belediyenin bahçesinde yatmışlar. Sonra komutana gitmişler, yalvarmışlar. Bak bak, işte yaptırıyorlar işte. Bir adam kapıya bir ilan yapıştırıyor. Kalabalık, saldırmış insanlar kaynaşıyor basamaklarda. Marbut geniş bir el hareketiyle kapıyı gösteriyor. Nasıl diye bir zafer çığlığıyla soruyorum. Nasıl, senin kıçına mı yapıştırıyorlar ha? Darius Carey onu silkiyor. Bruno yanılmış olmanın buruk keyifsizliğiyle terassız hareketlerle giyiniyor. Hadi bakalım diyor. Musluğu kapamayı unutmayın. Kapıya yığılan kalabalığa sokuluyor. Bunun da ötekiler gibi bir saçma bir boş telaş olması mümkün. Az da olsa bir şans var. Bruno korkak ruhları sevinçle dolduran bu küçük, hak edilmemiş günlük mutluluklardan nefret ediyor. İlk kaşık çorba duvara yapışan bir ilan. İşi güçleştirmekten başka bir şey yaramıyor buna. Bruno ilanı uzaktan okuyor. Kamp komutanlığından bildirilmiştir. Tutsakların yasaya göre en yakın hısımları olmak şartıyla aileleriyle görüşmelerine izin verilmiştir. Alt kat salon görüşmeye ayrılmıştır yeni bir emre kadar. Görüşme günleri pazar saat 14-17 arası olarak ilan edilmiştir. Tutsakların kamp içindeki tutumları göz önüne alınarak bu izin her zaman geri alınabilir. Not, görüşme 20 dakikadan fazla süremez. Gold Hawks mutlu bir homurdanmayla, yok doğrusu diyor, sandığımız kadar hayvan değillermiş herifler. Bruno'nun solunda ufak tefek galyalı gülmeye başlıyor. Tuhaf, uyuşuk bir gülüş bu. Ne var gülecek diye soruyor Bruno. Ha ha diyor galyalı. Geliyor, geliyor, yakındır gelmez. Ne geliyor? Galyalı bir an şaşalamış görünüyor, gülmesi yüzünde donuyor. Eliyle belirsiz bir işaret yapıyor, tekrar başını sallıyor. Bruno kalabalığı yarıyor, merdiveni çıkıyor. Alt katın araca karanlığında insanlar kaynaşıyor. Dev bir karınca yuvası burası. Başını kaldırıyor. Merdiven trabzanına yapışmış soluk mavi eller görüyor. Sonra ta yukarı kadar döne döne çıkan soluk mavi yüzlerden bir helezon itiyor, itiyorlar. Parmaklığa yapışıyor, kendini çekmeyi deniyor, itiyorlar. Sallanan trabzana bastırarak eziyorlar onu. Bütün gün bu insanlar amaçsız yapacakları bir şey olmadan aşağı yukarı inip çıkıyorlar. Bunu yapacak hiçbir şey yok diye düşünüyor. Mutsuz değiller çok. Burada yeniden mal sahibi oldular hepsi. Kışta onların çatı arasındaki mahzenlerde toplantılar düzenliyor. Birkilerde keşfettikleri kitapları okuyorlar. Evet, revirde ilaç yok. Mutfaklar bomboş ama bir revir var. Bir mutfak var. Sekreterlik odası, hatta berber odaları var. Kendilerini yönetiliyormuş gibi hissediyorlar. Evlerine mektuplar yazdılar ve iki günden beri burada, o kentlerdeki zaman akmaya koyuldu yeniden. Kommandatur saatlerini Almanya saatine göre ayarlamalarını emrettiği zaman bu emri hevesle yerine getirdiler. Hatta bileklerindeki saati Haziran'dan beri bir yaz işareti olarak ölü bırakmış olanlar bile. Yabani otlar gibi büyüyen bu belirsiz, sınırsız zaman parçası başka bir zaman oldu, değişti. Onu bir Alman zamanına değiştirdiler. Evet, Almanların zamanı. Yenmiş olanların, zafer kazanmışların, gerçek güçlülerin zamanı. O şimdi Danzig'de, Berlin'de akan aynı zaman. Kutsal zaman. Çok da bahtsız değiller. Hayır, bahtsız değiller. Yaşamları sınırlanmış, yönetilen, beslenen, bir çatı altında yatabilen, sorumsuz insanlar. Gece o tren geçti, şimdi aileler gelecek. Kolları kucak kucak tatlı sözler ve konservelerle dolu. Hıçkırıklar, feryatlar, öpücükler. Bir bu eksikti. Şimdiye dek alçak gönüllüydüler, hiç olmazsa. Şimdi bir de kendilerini çok önemli kişiler sanacaklar. Karıları ve anaları kendilerine büyük, ulaşılmaz bir kahraman, bir kahraman tutsak miti yaratacak kadar çok beklediler onları. Şimdi zehri onlara verecekler. Çatı katına çıkıyor, hücreye giriyor, arkadaşlarına öfkeyle bakıyor. Oradalar hepsi. Her gün gibi yatıyorlar. Hiçbir şey yapmadan, yaşamlarının düşünü görmek için yatıyorlar. Rahat ve büyülenmiş. Lambert kaşlarını kaldırmış, yüzünde somurtkan bir şaşkınlıkla Los Patitos Phyllis Models'ı okuyor. Haberin çatı katına ulaşamadığını anlamak için şöyle bir göz atmak yetiyor. Bruno tereddüt ediyor. söyleyecek mi onlara? Sonra birden pırıl pırıl gözlerini, delice heyecanlarını görür gibi oluyor. Nasılsa öğrenecekler. Sessizce oturuyor. Schneider yıkanmak için inmiş. Kuzeyli de aşağıda daha. Ötekiler Bruno'ya tuhaf gözlerle bakıyor. Ne var diye soruyor Bruno. Hemen yanıt vermiyorlar. Sonra Moğolu sesini alçaltıyor. Bit var diyor. Bruno sıçrıyor. Yüzünü buruşturuyor. Kendini sinirli hissediyor. Tekrar sinirleniyor hırsla. Burada bit istemiyorum ben diye bağırıyor. Birden duruyor. Dudağını ısırıyor. Ötekilere kararsız gözlerle bakıyor. Kimse ses çıkarmıyor. Karşısındaki yüzler donuk ve gizli bir kaygıyla dertli. Casus soruyor. Bruno ne olacak şimdi? Evet evet sevmiyorsunuz beni ama başını sıkıştım beni arıyorsunuz. Daha yumuşak yanıt veriyor. Buradan gidelim dediğim zaman hiçbiriniz dinlemediniz beni. Nereye gidebilirdik? Boş yerler vardı Lambert sana. Alt kata in bak mutfak boş mu demiştim. Mutfak mı diye bağırıyorum oğlum. Taşların üzerine yatacaktık ha. Sidik zor olmaya birebir. Bir de üstelik hamam böceği dolu. Bitten iyidir. Lambert sana söylüyorum mutfakta yer var mı? Gidip baktın mı? Evet. Yer yok. Ya gördün mü? 8 gündür söylüyorum sana. Hemen inip baksaydın hemen. Kanın yüzüne hücum ettiğini hissediyor. Sesi yükseliyor bağırıyor. Burada bit olmayacak. Bit olmayacak burada anladınız mı? Hadi hadi diyor sarı kıvırcık çocuk. Sinirlenme bizim suçumuz değil ya. Ama çavuş aynı anda bağırıyor. Hakkı var. Tabii bağırır tabii. 1914'te yıllarca dövüştüm ben. Tek bit görmedim üstünde. Şimdi burada sizin gibi hayvanların yüzünden bitlenecek değilim. Bu yaştan sonra yıkanmasını bile bilmeyen hayvanlar. Bruno sakinleşmiştir şimdi. Sakin bir sesle derhal sıkı önlem alman gerek diyor. Sarı kıvırcık çocuk alayla gülüyor. Biz biliyoruz onu ama ne yapacağız? Primo diyor Bruno, hepimiz her sabah yıkanacaksınız. İkincisi, herkes her gece ayıklanacak. Ne demek o? Anadan doğma soyunacaksınız, donunuzu, gömleğinizi, pantolonunuzu ters çevireceksiniz, dikiş yerlerine sirke var mı bakacaksınız, yün kuşak sarıyorsanız asıl yün kuşaklarınıza gelir bitler. Yesu için çekiyor. Ne güzel işler, gece yatarken diye devam ediyor Bruno. Her şeyinizi çivilere asacaksınız, gömleklerinizi bile, çıplak yatacağız. İyi be diyor Maolu, zatürreden gebereceğiz demektir. Bruno öfkeyle ona dönüyor. Bak bana diyor. Sıra sana geldi Maolu. Asıl bit yuvası sensin aramızda. Bu böyle gidemez. Maolu hırsdan boğularak yalan diye bağırıyor. Yalan söylüyorsun. Bit yok bende. Bir tane bile yok. Belki şimdi yok ama 20 kilometre ötede bir tane varsa o gelip seni bulacaktır korkma. Hayır diyor Maolu kibirle. Hiç de değil. Neden bana geliyor da sana gelmiyor ha? Söylesene. Neden bana da sana değil ha? Bruno çınlayan bir sesle. Çünkü diyor. Sen kart bir domuz gibi pissin de ondan. Maolo ona öldüresiye bir nefretle bakıyor. Ağzını açıyor. Ama ötekiler hepsi birden bağırmaya başlamışlardır bile. Hakkı var. Leş gibi kokuyorsun. Yeni aybaşı olmuş acemi kızlar gibi kokuyorsun. Pöf. Boğuluyoruz be. Sana bakınca yemek yiyesim gelmiyor vallahi. Maolo dikiliyor. Alayla gülerek omuz silkiyor. Ya diyor demek öyle. Oysa ben sizden daha fazla yıkanıyorum belki ama görmüyorsunuz. Çünkü ben kendini herkese göstermek için avlunun ortasına anadan doğma soyunan bazı arkadaşlarımız gibi gösteriş yapmıyorum. Burnu sokuluyor. İşaret parmağını Maolo'nun burnuna doğru uzatarak dün yıkandın mı sen diye soruyor. Tabii yıkandım. Öyleyse ayaklarını göster. Maolo çılgın bir öfkeyle yerinden sıçrıyor. Delisiniz siz be diye bağırıyor. Çekilin başımdan. Ayaklarını altına alıyor. Türk usulü bağdaş kurup oturuyor. Ayaklarımla işiniz yok sizin. Pabuçlarını çıkarın şunun. Lambert'la sarı çocuk Maolo'nun üstüne atlıyorlar. Beline sarılıyor. Sımsıkı yere yapıştırıyorlar onu. Cessu karnını gıdıklıyor. Maolo titriyor, çırpınıyor. Haykırıyor, hıçkırıyor. Katılıyor gülmekten. Haykırıyor, yalvarıyor. Bırakın, bırakın beni. Eşeklik etmeyin ulan, bayılacağım. Öyleyse diyor çavuş, usudur bakalım. Maolo kıpırtısız, hareketsiz kalıyor. Hala ürpertiler dolaşıyor omuzlarında. Lambert göğsünün üzerine oturuyor onun. Çavuş papucu çözüyor. Çekip çıkarıyor. Ayak meydana çıkıyor. Çavuşun rengi soluyor. Papucu yere atıyor. Birden fırlayıp ayağa kalkıyor. Allah kahretsin. Lambert'la Blondin'in sessizce ayağa kalkıyor. Maolo'ya hayran bir şaşkınlıkla bakıyorlar. Maolo heyecansız ve gururla doğrulup oturuyor. Öfkeli bir ses yan hücreden haykırıyor. Hey, dörttekiler. Ne bok yiyorsunuz orada? Köpek ölüsü gibi koktu ortalık. Ne bu be? Lambert rahatlıkla Maul'un pabucunu çıkardı diyor. Hepsi Maul'un ayağına bakıyorlar. Baş parmak simsiyah, delik çoraptan dışarı çıkıyor. Tabanını görüyor musun? Diyor Lambert. Çoraba bak. Çorap değil bu, dantel. Cessu mendilin burnuna tutmuş, sarı kıvırcık çocuk başını sallıyor. Bir çeşit saygıyla, vay canına diye mırıldanıyor. Vay canına, berbat diyor burnu. Giy pabucunu. Moğlu ayağını pabuca sokuyor burnuna. Moğlu diyor, sen toplum için tehlikelisin bu haline. Şimdi lütfen derhal yıkanacaksın. Adam akıllı yıkanacaksın hem de. Yarım saate kadar yıkanıp temizlenmiş olmazsan bugün sana yemek yok. Burada da yatamazsın ona göre. Moğlu korkunç bir kinle bakıyor ona. İtiraz etmeden kalkıyor. Yalnızca dişlerin arasından burada kral mı kesildin be diyor. Bunu ne duymamış gibi yapıyor, yanıt vermiyor. Moğlu çıkıyor, ötekiler ardından gülmeye başlıyorlar, katılıyorlar gülmekten. Bruno gülmüyor, bitleri düşünüyor. Bana gelemeyecekler diye düşünüyor. Sarı kıvırcık çocuk, saat kaç diye soruyor. 12 diyor çavuş. 12 mi? Yemek dağıtmaya başlamışlardır. Karavana sırası kimde bugün? Cesu'da. Hadi Cesu, yaylan bakalım. Zaman var daha diyor Cesu. Yaylan dedik sana. Karavana sende olduğu zaman en arkaya biz kalıyoruz hep. Pekala, gidiyoruz işte. Cesur hırsla kalkıyor, pantolonun ayağını çekiyor, çıkıyor. Lambert yeniden kitabına dönmüş, okuyor. Bruno kürek kemiklerinin ortasında sinirli kaşıntıların dolaştığını duyuyor. Lambert başını kitaptan kaldırmadan kalçasının üstünü kaşıyor. Sarı kıvırcık çocuk ona bakıyor. Bitlendin mi yoksa? Yok diyor Lambert ama lafı edildiğinden beri. Ben de kaşınıyorum diyor sarı çocuk. Oram buram kaşınıyor boyuna. Boynunu kaşıyor. Bruno sen kaşınmıyor musun? Hayır diyor Bruno. Susuyorlar. Sarı çocuk ürkek bir iç çekişte usul usul kaşınıyor. Lambert okuyor ve kalçasının üstünü kaşıyor. Bruno ellerini ceplerine sokuyor, kaşınmıyor. Cessu kapıda görünüyor. Korkunç bir öfkeyle alay mı ediyorsunuz ulan benimle diye bağırıyor. Hani yemek? Yemek mi? Eşşi ol eşek, aşağıda bir Allah'ın kulu yok. Mutfaklar açılmamış bile. Lambert ürkek yüzünü kaldırıyor. Yeniden oruca mı başlıyoruz yoksa? Tembel ve peygamberler gibi kehanete düşkün ruhları en kötüyü, en şanssızı beklemeye hazır hep. Bruno çavuşa dönüyor. Saatin kaç senin? 12:10 geçiyor. İşliyor mu? Çavuş gülümsüyor, memnunlukla saatine bakıyor. İsviçre saatidir diyor işler. Bruno yan hücredeki çocuklara bağırıyor. Çocuklar saatiniz kaç? Bir ses 11:10 geçiyor diye yanıt veriyor. Çavuş zaferle gördünüz mü diyor. Ben ne dedim size? Sen bize 12:10 geçiyor dedin. Kas kafalı diyor Cesu. İyi işte. Fransız saatiyle 12:10 geçiyor. Almanya saatiyle 11:10 geçiyor. Cesu öfkeden boğuluyor. Bok tulumu. Lambert'ın üzerinden atlıyor. Örtünün üstüne boylu boyunca yere bırakıyor kendini. Çavuş sakin bir sesle Fransa'nın başı belada diye saatimin ayarını bozacak değilim herhalde diyor. Saat ayarı mı kaldı ulan Fransa'da salak? Marsilya'dan Strasbourg'a kadar herifler bütün saatleri Alman saatine göre ayarlattılar zorla. Çavuş inatçı ve kibirli omuz silkiyor. Olabilir diyor, olabilir. Ama bana saatimin ayarını değiştirtecek kabadayı daha anasından doğmadı. Brunei'ye dönüyor, anlatıyor. Almanlar kışlarına baka baka dönüp gittikleri zaman kendi saatinizi bulunca sevineceksiniz ama... Hey diye bağırıyor Lambert. Mağluya bakın. Mağlu taze pespembe pazar günlerine yaraşır yüzüyle kapıda. Adamlar gülmeye başlıyorlar. Mağlu iyi miydi? Ne iyi miydi? Su. Mağlu acele acele iyiydi iyiydi diyor. Çok iyiydi. Güzel diyor Bruno. Şu halde bundan böyle her sabah ayaklarını göstereceksin bize. Mağlu duymuş görünmüyor. Sır dolu kendini beğenmiş bir gülümsemeyle bakıyor onlara. Size haberlerim var arkadaşlar diyor. Bomba gibi haberler, sıkı durun. Haberler mi? Ha. Neymiş? Yüzler parlıyor, kızarıyor, açılıyor. Moğlu, konuklar gelecek diyor kısaca. Bruno sessizce kalkıyor, dışarı çıkıyor. Ardında hücre haykırıyor. Adımlarını sıklaştırıyor, merdivendeki tırmanan ormana dalıyor. Ağlı fokur fokur insanlar ince ince yağan yağmurun altında birbirinin arkasına yapışmış döneniyor. Hepsi kendilerini yaptık kocaman halkanın ortasında bir yeri görmeye uğraşıyor. Bütün pencereler dışarı sarkmış başlarla salkım salkım bir şeyler olmuş. burnu sıraya giriyor, döneniyor o da ama merak etmiyor ne olduğunu. Her gün aynı ortalık yerde bir şeyler oluyor. Hareketsizleşen, bekler görünen adamlar ve ötekiler birbirinin arkasına yapışmış onların çevresinde döneniyor. Bakıyor onlara, Bruno döneniyor. Andre Çavuş gülümsüyor. Vay, Bruno ne de burada? Bahse girerim ki Schneider arıyordur. Gördün mü Schneider diye telaşla soruyor Bruno. Andre alaylı gülüyor, göz kırpıyor. Eh gördüm gibi bir şey diyor. O da seni arıyordu. Ötekilere dönüyor, gülüyor. Bu ikisi diyor, yapışık kardeşler sanki. Her dakika beraber ya da biri öbürünün peşinde. Bruno gülümsüyor. Yapışık kardeş neden olmasın? Schneider'la dostluğu katlanır bir şey. Zaman almıyor çünkü. Bir gemideki dostluklar gibi bağlamıyor insanı. Borçlu bırakmıyor. Savaş biter. Dönebilirlerse bir daha görmeyecekler birbirlerini. Talepsiz, borçsuz, sorumsuz bir dostluk. Yalnız içinde bir yerde azıcık bir sıcaklık o kadar. Dönüyor Bruno. Andre Çavuş yanında dönüyor. Konuşmuyorlar. Bu ağır dönüşümlü Malmström'un ortasında bir mutlak sessizlik bölgesi var. Kaputlu adamlar yerlere, torbaların üstüne oturmuş. Kaputlu adamlar. Andre Klapot'u yakalıyor geçerken. Kim bunlar? Cezalılar diyor Klapot. Ne? Klapot hırsla kolunu kurtarıyor. Cezalılar dedim ya diyor. Hareketsiz, dilsiz bekleyen kaputlu adamlardan gözlerini ayıramadan dönmeye koyuluyorlar yeniden. Cezalılar diye mırıldanıyor Andre. İlk kez görüyorum bunları. Niçin cezalandırılmış bunlar? Ne yapmışlar ha? Bruno keyifleniyor birden. Schneider orada Maelstrom'un kenarına atılmış, burnunu kaşıyarak cezalar grubuna bakıyor. Bruno onun başını bir yana eğerek böyle bir yere dikkatle bakışını seviyor, zevkle konuşacağız onunla diye düşünüyor. Schneider çok zeki, bu neden de daha zeki. Zeka çok da önemli değil ama dostluğu zevkli hale getiriyor. Elini Schneider'ın omzuna koyuyor, gülümsüyor ona. Schneider neşesiz bir gülümsemeyle dönüp bakıyor. Bruno bazen onun kendisini görmekten mutluluk duyup duymadığını soruyor kendi kendine. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar ama Schneider Bruno'yu seviyorsa bunu çok göstermiyor herhalde. İçin Bruno bu yüzden kendini borçlu hissediyor ona. Gösteriden nefret eder aslında. Oldu mu diye gülüyor Andre. Buldun mu Schneider'ını? Bruno gülüyor. Schneider gülmüyor. Andre Schneider'a soruyor. Niye ceza vermişler bunlara? Kime? Bu çocuklara. Cezalı değiller diyor Schneider. Alsaslılar bunlar. Cartesir'i görmüyor musun ilk sırada? Ha diyor Andre. Alsaslılar ha? Memnun bir hali var. Bir an yanlarında kalıyor. Elleri ceplerinde öğrenmiş merakı duymuş gülümseyen gözlerle kaputlara bakarak duruyor. Sonra birden ürkmüş gibi irkiliyor. Peki neden burada bunlar? Schneider omuz silkiyor. Git kendilerine sor diyor. Andre bir an kararsız bakıyor. Sonra ilgisiz görünmeye çalışarak ağır adımlarla kaputlulardan birine sokuluyor. 25. ayrımın sonu, sayfa 290.